Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Ankara'dan hepinize merhaba sevgili Ahval dinleyicileri. Ben Zülfikar Doğan. Yine bir Ankara rüzgarında Türkiye gündemini değerlendirmek üzere karşınızdayım. Bildiğiniz gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nin 37. olağan kurultay çalışmaları devam ediyor. Dün genel başkan seçimi yapıldı. Tek aday olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı seçimlerde 1251 oyla Kılıçdaroğlu tekrar genel başkan seçilmişti. Bu defa ikinci günde ise partinin üst yönetim organları, parti meclisi, yüksek disiplin kurulu, bilim sanat kültür platformu üyelikleri için seçim yarışı devam ediyor. Aslında seçimlere sabah öğleden sonra 15 civarında geçilecekti. Ancak liste pazarlıkları kıran kırana devam ettiği için 18.45'te ancak oylamaya geçilebildi. Parti meclisi için 237, yüksek disiplin kurulu içinse 50 aday çıktı. Aslında 500'ün üzerinde aday söz konusuydu. Ancak tüzük değişikliğiyle bu kurullara aday olmak için en az 10 kurultay delegesinin imzasını toplama zorunluluğu getirildiği için çoğu aday adayı bu 10 imzayı temin edemedi. Dolayısıyla imzaları sağlayan adaylar divan başkanlığına isimlerini yazdırdılar. Tabii bu arada merak edilen acaba muhalefet bir liste çıkartacak mı ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun hazırlayacağı çarşaf liste, anahtar liste hangi isimlerden oluşacak diye merak ediliyordu. Bir anlamda listeler havada uçuştu denilebilir. Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı 80 isimden oluşan bir çarşaf liste kurultaya dağıtıldı. Arkasından yine Yüksek Disiplin Kurulu üyelikleri için de 15 isimden oluşan bir liste yayınladı Genel Başkan Kılıçdaroğlu ve üyeler, kurultay delegeleri bu isimler arasından 52 kişilik parti meclisini ve 8 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu üyelerini belirleyecekler. Buna karşılık kendilerine irade grubu adını veren muhalefet de Kılıçdaroğlu'nun listesi belli olduktan sonra akşam saatlerine doğru bir parti meclisi aday listesi ilan etti. Selin Sayıkböke başta olmak üzere Kılıçdaroğlu'nun listesinde yer almayan, şu anda parti meclis üyesi olup da liste dışı kalan Erdal Aksünger, Eren Erdem gibi isimler bu listede yer aldı. Gerçi Kılıçdaroğlu'nun listesinde yer alan bazı isimler de yine muhalefetin listesinde yer aldı. Ancak tabii dediğim gibi çarşaf listede bu isimlerin hangileri Kılıçdaroğlu'nun listesini delerek parti meclisine girecek, onu ilerleyen saatler gösterecek. Şöyle bir değerlendirme yapalım dilerseniz. Tabii saat 15'te oylamaya geçilecekti ama dediğim gibi liste pazarlıkları nedeniyle oylamaya geçilmesi 18.45'e uzadı. Tabii bu durumda 1356 delege oy kullanacak. Sosyal mesafe kuralları uygulanıyor. Dolayısıyla oylama oldukça yavaş ilerliyor. Gece geç saatlerde oylamanın bitmesi ve sabahın ilk saatlerinde ancak seçimlerin oy sayımının sonuçlanması söz konusu. Daha sonra bu listeler il seçim kuruluna gidecek. 48 saatlik bir itiraz süresi var. 48 saatlik itiraz süresinin sonunda il seçim kurulunda parti meclisi, yüksek disiplin kurulu ve bilim, sanat, kültür platformu için yapılan seçimlerle ilgili isimler kesinleşmiş olacak. Bu isimlerin ilan edilmesinden sonra, yani 48 saat sonra, bu da hafta içi salı gününe denk geliyor, ilan edilmesinden sonra bu üyelerle parti meclisi ilk toplantısını yapacak. Buradan da genel başkan merkez yönetim kurulu üyelerini belirleyecek. Dolayısıyla süreç Perşembe, Cuma gününe kadar uzayabilir bugünkü seçimlerin ardından. Ama dediğim gibi oy verme işlemi devam ediyor ve sabahın ilk saatlerine doğru ancak ilk tablo ortaya çıkacak ve ondan sonra il seçim kuruluna liste gidecek. Aslında bakıldığı zaman çok fazla bir sürpriz olduğunu söylemek, yani iktidar yürüyüşü sloganıyla yapılan bu kurultayda parti üst organlarında, yönetimde radikal bir takım değişiklikler beklentisi oluşmuştu kamuoyunda ama Kılıçdaroğlu 80 kişilik listede şu anki Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin tamamını yeniden aday gösterdi. Yani üst yönetimde fazla bir değişiklik istemediğini belli etmiş oldu CHP lideri. Bu üyelerden sadece Haluk Koç görevden affını istedi. Dolayısıyla kendi iradesiyle adaylık dışında kaldı. Ama onun dışında şu andaki 27 üyeli Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin 26'sı Kılıçdaroğlu'nun listesinde yer aldı. Bunun dışında iyi dengelerini biraz gözettiği anlaşılıyor CHP liderinin. Bir de sürpriz isimler vardı. 19 yaşındaki Esra Dirican Kılıçdaroğlu'nun listesinde yer aldı. Yine iki tane türbanlı, başörtülü kadın aday Kılıçdaroğlu tarafından TM listesine konuldu. Bu da özellikle dün Millet İttifakı'nın devamını işte dostlarımızla iktidar olacağız diye ifade etmişti CHP lideri. Dolayısıyla muhafazakar seçmene de bir anlamda CHP ile aralarına mesafe koymamaları, CHP'nin bu konuda da onların taleplerini karşılayabileceği mesajı verilmek isteniyor anlaşıldığı kadarıyla. Tabii bu isimler genel başkan tarafından listeye konuldu ama delegelerden oy alabilecek mi, PM üyesi olabilecek mi? Onu dediğim gibi sabahın ilk saatlerinde ortaya çıkması beklenen seçim sonuçları gösterecek. Çünkü özellikle MYK'yı, mevcut MYK'yı olduğu gibi yeni aday listesine koyan CHP liderinin biraz iktidar yürüyüşü, değişim, dönüşüm, CHP'nin toplumda umut olması gibi mesajlarına karşılık mevcut yönetimin devamından yana bir yaklaşımda olduğu ortaya çıktı. Oysa dün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu kurultaya gelirken şöyle bir açıklamada bulunmuştu. Genel başkanımızla ilgili zerre kadar bir sorunumuz yok. O çok başarılı bir genel başkan, görevine aynen devam edecek. Ama etrafını, ekibini, yönetim kadrolarını değiştirmek, takviye etmek gerekiyor gibisinden bir değerlendirmede bulunmuştu İmamoğlu. Fakat İmamoğlu'nun parti yönetimine ilişkin bu beklentileri bugün ilan edilen Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı 80 kişilik çarşaf listeye pek yansımamış gibi görünüyor. O yüzden de delegelerin kimlerin ismini çizeceği, kimleri parti meclisine listeyi delerek üye yapacağı, üye seçeceği biraz da sürprizlere gebe diyebiliriz. Ana Muhalefet Partisi'nde bu süreç yaşanırken aslında Türkiye siyasetinde Ayasofya'nın açılmasıyla beraber muhalefetin buna bir itirazı olmamasından ötürü hatta iktidarda bir düş kırıklığı yaşanmıştı. İşte bir tartışma çıkması bekleniyordu, itirazlar olması bekleniyordu. Atatürk'ün imzaladığı kararnamenin iptali ve Ayasofya'nın müzeden tekrar camiye dönüştürülmesi. Ama muhalefetten böyle bir tepki gelmeyince iktidar aslında burada pek umduğu politika sertleşmesini, tartışmayı yaratamadı. Fakat şimdi ortaya bambaşka bir boyut çıktı. Cuma namazında hutbeyi okuyan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın sarf ettiği bazı cümleler bir anda Türkiye'nin tartışma gündemine oturdu. Elinde kılıçla minbere çıkarak hutbe okuyan Diyanet İşleri Başkanı aslında Diyanet İşleri'nin resmi web sitesinde yer alan konuşmasının dışına çıkarak bir cümle söyledi. Fatih Sultan Mehmet'in vasiyetine, vakfiyesine uyulduğunu, inancımıza göre dedi vakfiye esastır. Vakfiyenin değiştirilmesi ve buna karşı bir takım tutumlar, tavırlar benimsenmesi durumunda bu lanetlik bir harekettir dedi. Dolayısıyla arkasından bu sözlerin Atatürk'e ithafen söylendiği tartışmaları başladı. Diyanet İşleri Başkanı'nın Atatürk'e lanet okuduğu şeklinde değerlendirmeler yapıldı ve suç duyuruları ard arda gelmeye başladı. Bugün de son olarak Türkiye Barolar Birliği oldukça sert bir açıklama yaptı. Diyanet İşleri Başkanı görevinden istifa etsin ve Atatürk Cumhuriyeti'ne, kendisine o makamı sağlayan Atatürk Cumhuriyeti'ne bu şekilde laflar söylediği için de Türk milletinden özür dilesin dedi. Cumhuriyet sayesinde oturduğu o koltukta Diyanet İşleri Başkanı gizli bir ajandasının olduğunu açığa vurdu dedi. Atatürk'e karşı gizli ajandaya dayalı sözler kabul edilemez dedi Türkiye Barolar Birliği. Bunun yanı sıra İyi Parti Aytun Çıray zaten ilk tepkiyi göstermişti. Pazartesi günü suç duyurusunda bulunacağını ve Diyanet İşleri Başkanı hakkında dava açacağını ifade etmişti. Medyada da karşılıklı atışmalar, tartışmalar var. Sosyal medyada Ali Erbaş yalnız değildir hashtagıyla açılan kampanyaların yanı sıra Ali Erbaş haddini bil başlığıyla da oldukça geniş bir kampanya başlatıldı. Üst sıralara yükseldi. Bugün de Diyanet İşleri Başkanı İki günden bu yana devam eden bu tartışmalar üzerine Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan'a bir yazılı açıklama gönderdi. Bu benim görevim dedi. Ben insanlara inancımızın doğrularını, gerçeklerini söylemek zorundayım. Ben orada Atatürk'ü kastetmedim, geçmişe dönük bir şey de söylemedim. Bugünü ve geleceği, yani vakfiyelerle ilgili inancımızın gereklerinin yapılması gerektiğini ifade etmeye çalıştım dedi. Ama tabii bu sözleri de kamuoyunda yeni bir tartışmaya başlattı. Yine İyi Partili Aytun Çıray mugalata yapıyor dedi. Gerçekleri örtmeye çalışıyor dedi. Ama siyasetin bu sıcak gündemi bir anda belki iktidarın Ayasofya'yı açarak muhalefetle karşı karşıya gelme planları tutmadı ama herhalde bu misyonu Diyanet İşleri Başkanı'nın üstlenmesi öngörülmüş olmalı ki Ali Erbaş'ın resmi metin dışına çıkarak yaptığı bu konuşmadaki ifadeler Türkiye siyaset gündemini oldukça gerdi diyebiliriz. Hemen bunun akabinde dikkat çeken bazı gelişmeler yaşanmaya başladı. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan iktidara yakın bir televizyon kanalında canlı yayına çıktı ve orada harf devrimini, kılık kıyafet devrimini eleştiren açıklamalarda bulundu. İşte Yunanistan ve Çin alfabesini değiştirmeden geliştiler. Oysa bize ilkokuldayken alfabeyi değiştirirsek daha ileri bir toplum olacağımız söylenmişti. İşte Japonya da alfabesini değiştirmedi. Dolayısıyla şimdi bunların doğru olmadığını anlıyorum dedi. İşte kılık kıyafeti değiştirmediği halde pek çok ülke ileri toplumlar arasında yer aldı dedi. Dolayısıyla Bilal Erdoğan'ın bu sözleri de bir takım tartışmaları beraberinde getirdi. Daha da dikkat çekici olan Ayasofya'nın açılışı kararıyla birlikte yine hükümete yakın Akit, Yeni Akit gazetesinde televizyonunda şöyle bir tartışma yapılmıştı. Ayasofya açıldığına göre artık bundan sonraki hamle hilafetin getirilmesi olmalı. Bunun tamamlayıcı unsuru hilafetin gelmesi olacaktır yorumları yapılmıştı. O zaman pek üzerinde durulmadı ama bugün yine sosyal medyada paylaşılan bazı bilgileri, özellikle yarın piyasaya çıkacak iktidara yakın Yeni Şafak gazetesinin medya grubu bünyesinde çıkartılan Gerçek Hayat dergisinin kapağı Abdurrahman Dilipak tarafından paylaşıldı. Yorumsuz olarak paylaşılan kapakta hilafet için toparlanalım çağrısı yapılıyor. Şimdi değilse ne zaman alt başlığıyla soru soruluyor ve sen değilsen kim diye bir ifade yer alıyor. Tabii bu sen değilsen kim ifadesiyle kim kastediliyor, kimin halife olması isteniyor, o da muhtemelen yeni bir sıcak tartışma konusu olacaktır. Ama önce Yeni Akit televizyonunda, arkasından Yeni Şafak medya grubu bünyesindeki Gerçek Hayat dergisinde hilafet çağrılarının yapılması gündemi biraz daha gerginleştirecek, gelecek gibi görünüyor. Meclis gündemine baktığımız zaman iç politikada hükümetin hazırlamış olduğu internet ve sosyal medya ile ilgili kısıtlamalar içeren düzenleme komisyondan geçmişti. Zaten bu hafta sonu meclis tatile girecek, arkasından Kurban Bayramı devreye girecek. Ekim'e kadar meclis kapalı olacak. O yüzden bu hafta AKP ve MHP ittifakı bu internet ve sosyal medya düzenlemelerini meclisten geçirip yasalaştırmayı hedefliyor. Zaten komisyonlarda muhalefetin koyduğu tüm şartlara rağmen bunlar kabul edildi. Dolayısıyla bu 11 maddelik düzenlemede herhalde genel kurulda yine birkaç kavgalı oturumdan sonra AKP-MHP oylarıyla kabul edilmiş olacak. Cumhurbaşkanı'nın gündeminde bugün Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'nın İstanbul Hizmet Binası'nın açılışı vardı. Orada Erdoğan bir konuşma yaptı ve bu konuşmada özellikle MİT'in başarılı çalışmalar yaptığını, Libya'da istihbarat ve operasyonel faaliyetleriyle oyun değiştirici bir rol üstlendiğini söyledi MİT'in. Ve bunun yanı sıra da istihbaratının önemini vurgulamak için 2. Abdülhamit dönemindeki istihbarat ağını örnek gösterdi. 2. Abdülhamit'in kurduğu istihbarat ağı sayesinde pek memleketin birçok badireden kurtulduğunu, pek çok sorunun bu istihbaratlar sayesinde önlendiğini belirtti. Tabii bildiğiniz gibi Abdülhamit döneminde jurnalcilik, özellikle jurnal örgütü olarak bilinen örgüt oldukça yaygındı. İşte Namık Kemal'den Tevfik Fikret'e kadar pek çok aydını, Mehmet Akif Ersoy'a kadar o dönemin pek çok aydınını, yazarını, önde gelenini bu jurnal örgütü takip ediyordu. Medyayı sürekli takip ediyordu. Medyada sözcüklere kadar varan yasaklamalar söz konusuydu. Dolayısıyla 40 yıl gibi bir süre tahtta kalan 2. Abdülhamit bu süreyi büyük ölçüde bu jurnaller ve jurnallerin hedeflediği kişileri sürgüne göndererek, hapse atarak sürdürdü. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da MİT'in başarılarıyla beraber 2. Abdülhamit'in istihbarat örgütünü bir anlamda benzeştirmesi bu açıdan dikkat çekici bir değerlendirme diyebiliriz. Muhtemelen buna ilişkin olarak da yorumlar yapılacaktır siyasetçiler tarafından. Değerlendirmeler söz konusu olacaktır. Tabii şöyle bir baktığımız zaman Türkiye'de siyaset yoğun bir gündem yaşanmaya başlandı bir anda. Daha önce ekonomi, işsizlik, salgın, koronavirüs tartışılıyordu. Ama Ayasofya ile beraber bir gündem değişikliği, arkasından ana muhalefet partisinin kurultayı ve dolayısıyla iktidarın da zaten istediğinin bu olduğunu söyleyebiliriz. Asıl yakıcı ekonomik sorunlar, toplumdaki içlik, işsizlik, açlık, yoksulluk, gelir dağılımı adaletsizliği, şirketlerin, işletmelerin içinde bulunduğu darboğazlar, kredi borçları bunların gündeme gelmesi bir şekilde bu siyasi gündemdeki gerginliklerde geri plana itilmiş oldu. Ama tabii dış politikada sorunlar ağırlaşarak devam ediyor. Hafta sonu Trablus yönetiminin, Türkiye'nin desteklediği Trablus yönetiminin başkanı Feyiz El Sarraç Türkiye'deydi. İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü. Dolayısıyla Libya'da bir hareketlilik var. Aynı şekilde Rusya ve Türkiye 1 Ağustos'tan itibaren karşılıklı uçak seferlerini başlatma kararı aldılar. Buradan da bir turizm beklentisi var Türkiye'nin. Acaba Rus turistler Türkiye'ye gelir mi diye. Fakat Ayasofya kararından sonra gerek Rus Ortodoks Kilisesi gerekse Rus siyasiler ard arda açıklamalar yapıyorlar. Türkiye'ye gitmeyin diye. Ortodokslar için, Ortodoks Hristiyanlar için kutsal ve tarihi bir mekan olan Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi Rusya'da tepki yaratmıştı. Hatta Putin de bu yüzden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a telefonda sistemde bulunmuştu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Putin'e Ayasofya'nın her türlü varlığıyla, şekliyle korunacağı ve ziyarete her kesimden insanların, her inançtan insanların ziyaretine açık olacağı yönünde taahhüt verildiği Kremlin sözcüsü tarafından açıklanmıştı. Şimdi tabii uçuşlar başlayacak. Türkiye Rusya'dan büyük bir turist akını bekliyor her ne kadar sezonun sonu yaklaşsa da. Ama Ayasofya bunda ne kadar etkili olacak onu göreceğiz. Avrupa Birliği hala seyahat kısıtlamalarını kaldırmadı Türkiye'ye dönüp. Tam aksine Almanya Türkiye'ye gelip döneceklere karantina zorunluluğu getirme yönünde hazırlıklar yapıyor. Bu da tabii Avrupa'dan Türkiye'ye gelecek, Almanya'dan gelecek turist sayısını büyük ölçüde azaltacaktır. Kimse gelip burada bir hafta 10 gün tatil yapıp döndükten sonra 2 hafta ülkesinde karantinada kalmak istemeyecektir. Bütün bunlar ciddi handikaplar ve dolayısıyla Türkiye ekonomisi üzerinde de olumsuz sonuçları olabilecek gelişmeler. Dolayısıyla haftanın bütün bu gerginlikler, sorunlar ve sıkıntılar yumağı içerisinde çok da rahat geçmeyeceğini, çok rahat geçebilecek bir haftaya girmediğimizi söyleyebiliriz. Yeni bir Ankara rüzgarında Türkiye'nin sıcak gündemini değerlendirmek üzere ben yeniden karşınızda olacağım. CHP kuruldayını takip etmeye devam edeceğiz. Hafta içerisindeki gelişmeleri buna göre değerlendireceğiz sizlerin karşısında. Şimdilik aktaracaklarım bunlar. Ankara'dan Zülfikar Doğan olarak hepinize hoşça kalın diyorum sevgili Ahval dinleyicileri.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.